Beşinci ayrım. 15. bölüm. Kapıdan girince ahşap çatı fenerinden bolca ışık alan cemeken bölümü vardı. Ana kapının karşısındaki duvarda soyunma odaları bulunuyordu. Solda hamamcı tezgahı, sağ duvar boyunca uzanan soyunma peykesi, onun sonunda da soğukluğa açılan ahşap kapı. Üst katta bütün cemeken açıklığını saracak şekilde soyunma odaları vardı yine. Tezgahta iki tellak sohbet edip çay içiyorlardı. Ebu Bekir, Emine orada göremeyince mermer söveli kapıdan soğukluğa girdi. Orası boştu. Sıcaklığa girdi. Sekiz köşeli göbek taşında iki şişman adam yatıyorlardı. Kurnalardan ikisinde başkaları vardı ve tellaklardan biri de başka bir müşteriyi keseliyordu. Dört tarafta halvet mahalleri vardı. Üstünün giyinik olduğunu, ayaklarında ayakkabıları olduğunu ve herkesin ona baktığını o an fark etti Ebu Bekir. Müşterilerin rahatsız olabileceğini düşünen tokatlı emektar tellak Ali, "Selamun aleyküm Ebu Bekir abi." diyerek aslında müşterilere kılık kıyafetiyle hamama giren adamın yabancı olmadığını söylemeye çalıştı. Sonra da "Ebu Bekir abi hamam sahibidir." diye ekledi. Ebu Bekir bu konuşmayla rahatladı ve hızlı hızlı dört halvete de girip çıktı. Emin yoktu. "Saatler olsun." deyip hızlı adımlarla aynı yolu tersine yürüdü ve camekâna çıktı. Tezgahtakilere seslendi. "Ömer, Emin abini gördün mü?" Üst kata çıktıydı. Ebu Bekir üst kata seyirtti. Kapısını açtığı üçüncü soyunma odasında peykeyle duvarın köşesine anne karnındaki bir bebek gibi kıvrılmış Emin'i buldu. Emin'in yüzü iki duvarı birleştiren köşeye dönüktü. Ebu Bekir omuzlarından sarılıp sakince kendisine doğru çevirdi onu ve başını iki eliyle tuttu. Alnını alnına dayadı sonra. "Eminim, gel gidelim. Bugün erken gidelim." dedi. 16. bölüm. Hayat, kime ne zaman merhamet edeceği, hangi çocuğunun ne zaman başını okşayacağı belli olmayan bir anneydi. Ne zaman ne kadar süt vereceğini bilemediğimiz koca memeli bir anne. Gözünü bile kırpmadan sütüne zehir katacak kadar hain ve memesinden kan çıkarma pahasına süt verecek kadar şefkatli. İri memelerinin üstünde yatırdığı yavrusuna huzur verdiği gibi aynı memelerle boğabilirdi de onu. Hangi yavrusu ona güvenebilir ya da ona güvenmeden nefes alabilir ki? Emdiği bu memeden zehirlenmeyi göze almayan çocukları açlıktan ölmeyi peşin kabul edenlerdir. Bu aşufta annenin kör çocukları onun bir tarafını görmezler. Ya güven veren kısmını ya da hain kısmını. En acılı çocukları onlardır. Saf güvene kananlarla hiç güvenmeme tabutuna girenler. Melek de, Şaduman da, Sultan Hanım da her üçünde de bu körlük yoktu. Üçünün birlikteliğinin hayat karşısında oluşturduğu güç buradan geliyordu. Daha ötesi Muharrem'di. Aslında o henüz en azından hayatın güvensiz kısmına kör olması gereken bir yaştaydı. Şimdilik yaşamak için güvenli kısmına ihtiyacı vardı aslında. Ama öyle olmamıştı. Melek Hanım, eve yerleşmelerinin üstünden daha bir hafta geçmeden Muharrem'i okuma yazma öğretmeye başladı. Aslında hayat karşısında her yıkılışında onu ayağa kaldıran ve onu koruyan, yaralarını saran şeyi küçük yavruya kazandırmak istiyordu. Babasının alkolle ilişkisi neyse, onun da kitapla ve okumakla ilişkisi oydu. Halis'le en iyi anlaştıkları konulardan biri de buydu. Halis için şaşırtıcıydı onun bu iptilası. Çünkü Halis'in kitap merakı eniştesi yüzünden ya da sayesinde başlamıştı. Oysa Meleğin önünde böyle bir örnek yoktu. Kitap merakı aslında büyüklü küçüklü dairelerin iç içe geçtiği helezonlar oluşturan başka bir hayat sunmuştu onlara. Mesele sadece evin hınca hınç kitapla dolu olmasıyla bitmiyordu. En yakın dostları sahaflar, kitapçılar, yazarlar, hocalar, ressamlar, şairler, gazeteciler, daha doğrusu kitabın etrafında pervane olmuş her tür meslek erbabıydı. Her ikisi de bilindik anlamda okullar bitirmemiş olmalarına rağmen şaşırtıcı bir bilgiyle yüklüydüler. Melek Hanım'a göre konu bilgi değildi. O öğrenmek için okumuyordu. Sadece kitaplardan Halis kadar zevk aldığı için okuyordu. "Yoksa," diyordu, "Halis'i de bilmiyordum. Ama ilk gece aşık oldum. Mesela aşk olunca bilgi ona perde olur. Bu nedenle bildiklerine tatsız tuzsuz bilgi deposu bir ansiklopediden ziyade bir masal gibi anlatan biri haline getirmişti. Herkesin bildiğini zannettiği şeyleri o öyle bir anlatıyordu ki birçoğu şaşkınlıkla aslında bilmediklerini düşünmeye başlıyor ve bunu itiraf ediyordu. Melek Hanım da iltifat karşısında tevazu ile "bilmediğini itirafla siz benden daha bilgili oluyorsunuz," derdi. Her ne kadar Melek Hanım estağfurullah dese de Supi Bey bu nedenle üniversitedeki hocalığından istifa ettiğini, bilginin insana girdikten sonra dönüşen, adeta canlı bir organizma haline gelip hareket eden, konuşan, gülen, ağlayan, hatta bütün canlılar gibi doğuran bir hale geldiğinde mana taşıdığını söylerdi. Halis de aynı fikirdeydi. Gerisi malumat furuşluktur ve ne insanın kendisine ne de başkasına faydası vardır bunun, derdi. Ona göre suya dair bütün bilgileri ve fikirleri içeren ama suyu akmayan bir hamam gibiydi bu. kimse suyun bilgisiyle yıkanıp arınamaz derdi. Bütün bu bilgiler Roma'dan, Bizans'tan, Osmanlı'ya suyun nasıl taşınacağı, nasıl ısıtılacağı, kubbenin nasıl inşa edileceği gibi meseleleri çözmekte anahtar olmuştur. Ama sadece anahtar. Ev olmadan anahtarın kıymeti harbiyesi yoktur. Aynı anahtar Sinan'ın eline geçtiğinde Selimiye'nin kapısını açmıştır. Mesele anahtar olsaydı herkes yapabilirdi. Bedende ve ruhta erimeyen bilgi zararlıdır hatta derdi. Yobazlığın az bilgi kadar böyle kazanılmış ya da aslında kazanılamamış bilgiden de hasıl olduğunu söylerdi. Bırakın herhangi bir kitabı, Kur'an, İncil, Tevrat bile böyledir. Bugün dinlerin de geldiği noktada bu vardır. Sapkın inanışlar, insanı sevmeyen dindarlar bu noktalarda meydana gelirler. Islanmadan yıkanamazsınız. Bilgi acıtmadan, meşgul etmeden, zorlamadan, ağlatmadan, güldürmeden, velhasıl insana dokunmadan beyne kayıt edildiğinde beyin onu ne yapacağını bilemez. Kuru bir bilgi olarak haznesinin içine bir çöp gibi alır. Ve her çöp gibi kokuşmaya müsait bir durum oluşur. Bilim bile böyledir. Bilim adamları da eğer ezberleyerek sahip oldukları bilgi hazinesini kendi insanlıklarının dışında muhafaza ederlerse yobazlaşırlar. Müspet bilgi dogma haline gelir. Böyle bilim adamları bilgi havzasının diğer askerleriyle münasebet kurmazlar. Değil inanç sistemlerini, bilimin diğer şubelerini bile görmezden gelirler. Leonardo'nun başarısı buradadır. O, gerçeğe körün fili tarifi düzeyinde bakmamıştır. Dahası asıl mesele, konu bilim bile olsa insanın duygularıdır. Bilmekten haz almayan insan bilemez. Bilmeyi bir iktidar gibi görenlerin durumu böyledir. Bilgi, Allah'la yarışmaya değil, onu anlamaya yarar. Allah, tabiat, her ne derseniz deyin, kendi kapılarını onu sevene, anlamaya çalışana açar. Biz bile öyle değil miyiz? Arşimet sabahlara kadar çalışır. Formül üstüne formül yazar. Ama nihayetinde karısı, çok yoruldun, hamama git de biraz dinlen, der. Orada gelir hakikat ayağına. Yani hırsı bırakıp sakinleştiğinde, beynini boşalttığı anda. Newton da öyledir. Kafasına düşen elma, hiç beklemediği anda görmesine neden olur aradığı şeyi. Feylesofi bilmeyi sevmek demektir. Mesele sevmektir. Sevgi de hırsı, iktidarı barındırmaz içinde. Özlemeyi, çile çekmeyi, beklemeyi, durmayı ister. Hekimin ölmek üzere olan kanserli hastasına doğru teşhis koyması yetmez. Hekim, hikmet sahibi demektir. Hastası için üzülmesi, ağlaması, ona ölüme giden yolda yoldaş olması gerekir. Ona kanser olduğunu nasıl söylemesi gerektiğini bilecek ilme de sahip olmalıdır. Mehmet Ali Haydar Paşa'nın şiirini hatırlayın. Kalbi mecruha, haber verme sakın yaresini, koyuver çırpına dursun arasın çaresini. Bozma gel hasta ile hastalığın aresini, belki Allah yaratır çaresizin çaresini. Daha ötesine, ötelerin ötesine gitmek gerekirse, bilgi, hakikatin özüne giden yolda olsa olsa bir vasıtadır. Yolun nihayetinde vasıtanın manası kalmaz. O noktada bilgi olsa olsa bilginin aczini itiraf eder. Melek Hanım, en az bilim kadar edebiyatın da bu duruma düşmesinden rahatsızlığını sık sık dile getirirdi. Bilgi deposu gibi romanlar, şiirler yazılıyor. Ansiklopedici yazarlar bunlar. Sanatın, şiirin ne olduğundan habersizler. Bir roman, bir şiir benim göğsüme dokunmuyorsa nereme dokunabilir? Bunların adeta içinde kan akmıyor, damarları bile yok. Edebiyat, bilginin çıkışında ses bulduğu için edebiyattır. Bilgi girerken güzel ses çıkarmaz. Formüller gibi tatsızdır. Aynı formül uçak olup kuş gibi uçtuğunda mana, estetik, hatta fayda taşır derdi. Bütün bunlar Melek Hanım'ın Muharrem'de sezdiği ama ifade edemediği bir şeylerle birleşince onu okumak ve yazmak öğretme konusunda hiç şüphesi kalmamıştı. Muharrem'in ilerleyen yıllarda o bana hakikat sarraflığına öğretmeye çalıştı. Ben ne kadar iyi bir talebe oldum bilmiyorum ama o hakiki bir hocaydı diye ifade ettiği eğitimi o günlerde başladı. Ve fakat Melek Hanım Muharrem'e öğretmeye başladığında fark etti ki çocuk öğrenmiyordu, hatırlıyordu. Sanki zihnine bir şeyler eklemiyor, üzerindeki örtüyü kaldırıyordu. Ama hiçbir zaman fazla konuşmuyordu. Sadece gerektiği kadar, gerektiği biçimde konuşuyor ve dingin sessizlikler yaşıyordu. Bu sessizlikler bir boşluktan ziyade evdeki üç kadının da hissettiği ama tarif edemediği bir doluluk taşıyordu. Her biri bu garip durumu farklı şekillerde hissediyor, kafalarının içinde bir yerlere oturtmaya çalışıyorlardı. Muharrem, Melek Hanım'a Melek Anne, Sultan Hanım'a Sultan Anne, Şaduman'a Şaduman Anne diyordu. Her birini duygu olarak farklı da olsa eşit mesafelerde duruyor ve her birine yaşamak için kocaman bir neden oluşturuyordu. Sultan Hanım'ın içinde Muharrem, bir duanın umuduna benziyordu. Şaduman'ın çocuklarına olan hasretini Muharrem dindiriyordu. Ama bunu onların yerini doldurarak yapmıyordu. Tek kelime etmeden hasretin ateşiyle alevlenen ruhuna sükunet ve sabır veren bir büyü gibiydi. Melek Hanım ise çocuğun ona yaşattığı bu müphem duygunun ne olduğunu en çok anlamaya çalışandı. Hüseyin Bey'in bir zamanlar yaptığı bir benzetmeyi hatırladı düşündükçe. Hüseyin Bey enteresan bir adamdı. Onun da garip bir sükuneti vardı. Cenazesi toprağa verilirken sessizce ağlayan Halis, son sayfasını bile tam olarak anlamadığım ama her sözcüğünden lezzet aldığım bu kitabı tekrar tekrar okumak isterdim. Toprağa nur, yattığı yer uçmak olsun demişti onun için. Supi Bey'in karısı Mualla Hanım'ın hiç boş duramadığı, sürekli bir şeyler yapma ihtiyacı duyduğu, uyumaktan kaçtığı, sabah erken uyandığı meselesi konuşuluyordu bir akşam. Mualla Hanım, boş durmanın onda büyük sıkıntılar yarattığını açık yüreklilikle anlatmıştı. Mimar Nazım'a göre bu insana yakışır bir durumdu. İnsan dediğin çalışır, boş durmaz, sürekli üretir. Sizin boş durunca sıkılmanız da gayet insani bir haldir diyordu. Hüseyin Bey her zaman yaptığı gibi uzun süre, sessizce, araya girmeden konuşulanları dinledikten sonra Mualla Hanım'a bu sıkıntıların neye benzediğini sormuştu. Bildiğiniz sıkıntı işte. Hareket edince, bir şeyler yapınca rahatlıyorum. Peki o zaman şöyle sorayım. Bu boş durma hali veya uyumak neye benziyor? İşe yaramazlık, durgunluk, boşluk işte. Hiçbir şey yok. Kelime aslında size bir şeyler söylüyor. Boşluk diyorsunuz. Evet, boşluk. Boşluk, hareketsizlik, uyku. Her biri ölümün küçük birer kopyası. Tarif ettiğiniz hisler bizi ölüme götürüyor. Zannımca bunlar size bir ölüm sıkıntısı yaşatıyor. Laf biraz garip ama ölümle ilgili sıkıntı ancak yaşanabiliyor. Yani ancak yaşarken hissedilebilecek bir şey ölümle ilgili sıkıntı. Öldükten sonra hissedebilir miyiz? Bilmiyorum, bilmiyoruz. Mualla Hanım bir an duraladıktan sonra bunun ölümle ne ilgisi var dedi. Peki bir şeyler yapınca ne hissediyorsunuz diye sordu Hüseyin Bey. Tekrar yaşadığımı hissediyorum dedi Mualla Hanım ve ne söylediğini kelimeler ağzından çıkınca duydu kendisi de. Hüseyin Bey her zamanki sakin üslubuyla devam etti. Hayat içindeki boşluklar, bekleyişler, durmalar haddi zatında boş değildirler. En az hareketler kadar doludurlar. Ne yazık ki herkes acele içinde. Mesela durakta bekleyenler bile durmakta oldukları halde aceleyle duruyorlar. Durmak bile aceleyle yapılabiliyor. Aslında bekleyişler en acele, gelmeyişler en sabırsız. Aslında yürümek, hareket etmek, bir şeyler yapmak, yemek yemek aceleyi, telaşı azaltıyor. Durmak en hızlısı, en yorucusu. Keşke boşlukları istenilen manada boş bırakabilsek. Aslında boşluklar varoluşa imkan tanırlar. Sizinle benim bile ayrı ayrı varoluşumuz aramızdaki boşluktur. Nazım, mimarlık ilmiyle şu oturduğumuz evi yaptığında duvarlar, kirişler, tavanlar yapar. Doğru. Ama asıl yaptığı bunlar değildir. Şu içinde oturduğumuz oda yani boşluktur. Resim yapanlar bilirler. Boşluğa hakim olamazsanız boşluğun arasından kendini gösterecek asıl form görünmez. Notalar aralarındaki boşluklar nedeniyle müzikal bir kaliteye ulaşırlar. Yoksa curcuna olurdu duyduğumuz. Kalp atışlarımızın, soluk alışverişimizin sıhhatli olması için aralarında boşluklar olmalıdır. Bizi yaşıyor kılan da ölecek olmamızdır. Hayat ölümle vardır. İşte tam da buydu Muharrem'in yanında hissettiği şey Melek Hanım'ın. Kesif bir huzur, dopdolu bir boşluk. Acele etmediği halde gecikmeyen, zamanı ferahlatıp genişleten bir duruş. İçinde sayısız imkan bulunan bir hayatiyet. 17. bölüm. Tıynetin napak ise, hayır umma sen germa beden. Önce tathiri kalbet, sonra tathiri beden. Etrafını saran mermer, buhar ve suyun merkezine o zamana kadar hiç girmemişti Muharrem. Kaderini bu denli belirleyen puslu dünyayı, kubbenin altındaki derin boşluğu, yani hamamın harare kısmını görmemişti hiç. Kader, tesadüflerini ilmek ilmek ördüğü, oyununu kurduğu asıl yer olduğu için mi saklamıştı onun gözünden orayı? Halbuki bilseydi ne o zaman ne de sonra kaderinden şikayet ettiğini, utanırdı kader bu sinsiliğinden. Olan biten, kubbedeki fil gözünün kırılmasıyla mı başlamıştı? Buhur Bey'in kalbinin durmasıyla mı? Yoksa bilmediğimiz, bilemediğimiz çok eski başka bir ayrıntıyla mı? Hiçbiriyle ya da hepsiyle. Narin bedenine ona uygun bir peştemal sarıldı. Ayağına minik takunyalar giydirildi. Takunyasından çıkan sesin duvarlara, kubbeye, kurnalara, suya, buharlı havaya çarpıp tekrar kulağına gelişini dinledi. Kurnanın yanına oturttu Melek annesi. başını sabunladı. Tas tas sıcak sular döktü. Sular minik gövdesinden akarken her iki eliyle her iki kulağını kapattı. Suyun çok sıcak olduğunu fark ettiğinde Melek Hanım, "Çok mu sıcak?" diye sordu. Cevap alamadı. Oğlanın her iki elinin kulakları üzerinde, gözlerinin ise kapalı olduğunu gördü. Tekrar seslendi. Muharrem orada değildi adeta. Suyu biraz ılıştırdığında bedeninin ürperdiğini anladı ve tekrar ısıttı suyu. Kendi elinin bile dayanamadığı sıcaklığın Muharrem'in bedeninden geçişini izledi. Bu ilk tecrübeydi. Muharrem'in hamamın dünyasından hiç uzaklaşmamasının nedeni belki de buydu. Her ikisi de ne o gün ne de başka bir zaman bundan söz ettiler. Sadece Melek Hanım hep bildi. Gece yarısı hamam müşteriye kapanınca Muharrem'in neden yalnız başına sıcaklığa girdiğini. O Muharrem'in yaşadığı tecrübenin sadece dışarıdan görünüşünü biliyordu. Kafasındaki açıklama Muharrem'in bedeniyle birlikte ruhunu da yıkadığıydı. Bu yüzden kir tutmuyordu, bu yüzden kin tutmuyordu. Muharrem içinse bu tecrübe sanki tüm insanların yaşadığı bir şeydi. Ne kimseye anlattı ne de tarif etmeye kalktı. Sadece belli aralarla bunu tekrar etmesini söyleyen iç sesine kulak verdi. Yaşadığı tecrübe olmadan önceki ve bittikten sonraki hale işaret ediyordu. Hem anne karnı hem toprağın karnıydı başka bir oluşla taçlandığı yer. Gitmeler gitmek, gelmeler gelmek manasına gelmiyordu onun için. Zamanı demlendikçe geçmiş ve gelecekle olan mutat bağını koparıyor, akışla bilinmedik bir münasebet kuruyordu. Güç bilmediği için güçsüzlüğe, beklemediği için kayba bağışıktı. Hayat üzerinde hiçbir hak iddia etmedikçe hayat ona tarifsiz genişlikler sunuyordu. Onun hayattan talepsizliği adeta hayatı yumuşatıyor ve ustalık ipliğini eğirmesi için onun küçük ellerine bırakıyordu. O ise tutmuyordu bile ipliği. Sanki belki biliyor gibiydi tutarsa hayatın geriye çekeceğini. Yokluğu bile varlık planına dahil eden öteler ötesi bakışı küçük gözlerinin ardındaki derinlikten çıkıyor gibiydi. Gözlerine bakmak için yürek istiyordu. Gözlerine bakmak için sadece bir tek yürek istiyordu. Ölümle ilgili bir sohbet sırasında yakın dostu Demir, Mevt ile Malülüz diye şikayet ettiğinde ona, Mevt ile Malül değil, Mevt ile Mamül diyecekti yıllar sonra. Bu onun hayat karşısında duruşunu, daha doğrusu hayat karşısında durmayışını anlatıyordu. 18. bölüm. İktidarın en büyük ihtiyacı bir diğeridir. Yalnızlık onun en büyük zehridir. Engelleyebileceği, harekete geçirebileceği, durdurabileceği, değiştirebileceği, dönüştürebileceği, inandırabileceği, vazgeçirebileceği, öldürebileceği, yaşatabileceği bir diğeri kalmayınca iktidar anlamını yitirir. Bu yalnızlık demir parmaklıkların arkasında bile olsa, dışarıyla münasebet sürüyorsa bir diğeri de vardır ve iktidar kendisini yaşatmaya devam eder. İktidara verilebilecek en büyük ceza onu tümden yalnız bırakmaktır. O zaman o kendisine yeni kalabalıklar arayacaktır. Oysa yatağından bile kalkamayan İnayet Hanım'ın düşüncelerini yayabileceği, uygulatabileceği birilerine ulaşma yolu kapalıdır. Ebu Bekir, Emin ve Hatice'nin çocukları da alıp evden çıktıkları o sabahtan sonra İnayet Hanım için sol koluyla uzanabileceği bir yere bırakılmış bir bardak sudan başka üzerinde herhangi bir eylem yapabileceği bir yoldaşı kalmamıştı. Varsa yoksa onu anlatabilir, onu tüketebilir, onu dökebilir, onu içebilir, ona konuşabilirdi. Bir bardak suda istediği kadar fırtına koparabilirdi. Ağır, demir anahtar, evin ana kapısını kilitlemek üzere dışarıdan çevrilmeyeli ne kadar olmuştu? Anahtarın dış kapının deliğinde dönerken çıkardığı sesi, İnayet Hanım'ın yattığı yatağından duyduğunda anlamayacağı kadar değil. Üzerine kilitlenenin hayatı olduğunu anlaması ise saniyeler kadar sürdü. Bu haliyle kocaman ev artık yeniden tek parça olmuştu ve omuzlarda taşınmaya uygun olsaydı daha ziyade bir tabuta benzeyecekti. Ölüme gönderilen, henüz canlı birini taşıyan bir tabuta. Can çekiştikten sonra tabuta konan değil, tabutta can çekişen birinin ölüm yolundaki gidişi neye benzeyebilir? Can çekişmek bile imkanların henüz bitmediği bir yerken, tabutta olmanın kendinden menkul imkansızlığı buna eklendiğinde geriye sadece bir an önce ölmeyi istemek imkanı kalmıştı. İnayet Hanım'ın hareketsiz bedeni, zihnindeki bu isteği gerçekleştirmekten de acizdi. Geriye acı, karanlık bir bekleyişten başka hiçbir imkan kalmamıştı. 5. ayrımın sonu. Sayfa No. 90. Devamı 6. ayrımda.